Ayrım 7, Seninle Güler Yüreğim, Kemal Yalçın, sayfa 87. O gün. O gün İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünün büyük amfisindeyiz. Dersimiz insanın kozmostaki yeri. Profesör Takiyettin Mengüşoğlu anlatıyor. Kozmosta yer arıyorum kendime. Ders biterken taş duvarlar sarsılıyor sanki. Taş duvarın içinden mi, dışından mı uğultular geliyor. Uzun, loş koridoru hızla geçiyorum. Uğultu dipten geliyor. Koşarak merdivenlere iniyorum. Uğultu gök gürlemesine dönüşüyor. Vezneciler tarafından geliyor. Yüksek tavanlı, beyaz mermer tabanlı hergele meydanı yankılanıyor, inliyor. İlk kez orada anlıyorum gök gürlemesinin sözcüklerini. Hükümet istifa. Gençler buraya. Vezneciler tarafındaki ana kapıdan çıkar çıkmaz kara önlüklü kadınlar, mavi tulumlu erkekler, kiminin ellerinde yapraklı dallar, levyeler, kocaman anahtarlar. Kiminin elleri sımsıkı yumruk, kol kola girmiş insanlar, insanlar. İnsan selini almıyor Vezneciler Caddesi. Düşünmeye zaman yok, ben seli alıyorum içime, sel de beni. Günlerden 16 Haziran, yıl 1970. Sıcaktan asfaltın yumuşadığı bir gün. İnsan seli akıyor Beyazıt'a doğru, kırmadan, yıkmadan. Önlerden bir şimşek çakıyor, dalga dalga geliyor gök gürlemesi. Ben de gök gürlemesinin bir sesi oluyorum, yanımdaki kadınlar, erkekler gibi. Susunca arkalardan ürküten gıcırtılar, korkutan çelik sesleri geliyor. Nedir bu sesler? Elinde yıldız anahtar, üstünde mavi önlük bulunan kara bıyıklı işçi yanıtlıyor. Tankların palet gıcırtıları ve motor sesleri. Üç sefer açtık barikatları. Önlerde çakıyor yeni bir şimşek. İnsan sesi bastırıyor dalga dalga gelen palet gıcırtılarını. Beyazıt meydanını geçtik. Kaldırımlar seyirci insanlarla dolu. Çarşı kapıdayız. Genç bir kadın işçi haykırıyor. Herkes buraya. Önlerinden akan insan seline merakla bakan, deri önlüklü ayakkabı çırakları, ikircikli, düşünceli. Kimisi çağrıya doğru adım atıyor, kimisi geriye çekiliyor. Bugün yürümezseniz hiç yürüyemezsiniz diyor mavi tulumlu bir işçi. Tank sesleri geliyor dalga dalga gerilerden. Sultanahmet'e yöneldi binlerce ayak, yürek, kafa, beyin, göz. Yere batan sarayının önünden Cağaloğlu'na yöneldi insan seli. Önlerden önlerden geliyor dalgalar. Önü barajdı sanki nehrin. Kadın çığlıkları erkeklerin sesini bastırıyor neredeyse. Hükümet istifa. Hükümet istifa. Tam emekli sandığı binasının önündeyiz. Bir tank kesmek üzere nehrin önünü. Kara önlüklü genç bir kadın atıyor kendini tankın paletinin önüne. Çiğne beni, çiğne. Paletle göğüs göğüseyiz. Her salise bir yıl gibi ağır. Yüzlerce el tutuyor paletleri. Kara önlüklü genç kadın, çiğne beni, çiğne. Kara önlüklü genç kadının yaşaması için tırnaklarımı geçiriyorum çelik palete. Geçer mi? Kara önlüklü kadının ölmemesi için geçer. Ben tırnaklarımın çelik palete battığını gördüm. Bir anlık bir duraksama, onlarca insan fırlayıp kucaklıyor eli silahlı askerleri. Bir anlık bir duraksama, kara önlüklü kadını kucaklayıp kaldırıveriyor tırnakları çeliğe geçen eller. Kara önlüklü kadın yumrukluyor tankın bağrını. Çiğne beni, çiğne. Coşmuş insan seli, bendini yıkmış sular gibi aşıyor tankı. Cağaloğlu yokuşundan Eminönü'ne doğru akıyoruz. Ne zaman darda kalsam, ne zaman kendimi yalnız hissetsem, Hızır gibi yanı başımdadır o kara önlüklü kadın. Be Kemal, tankın önüne kendimizi atarken bizim canımız yok muydu diye sorarak okşar başımı. Yüreğinin atışını duyarım sıcacık ellerinde. İşte şimdi otobüs Erbaa'ya doğru karanlığa hızla dalarken, yalnızlıktan sendelediğimde tutuverdi kolumdan. Yoluna devam. Sevindim, güçlendim etrafımı saran karanlığa karşı. İçime güneş doğdu. Melina'yı gördüm çok çok uzaktan, o beni görmüyordu. Erzurum'a giden otobüs hızla Erbaa'ya yaklaşıyordu. Küçük Kemal yalın ayak koşup geldi Honaz'dan. Domates sulamış akşama kadar. Uzun donunun paçaları ıslak ve koyu yeşil domates tetiri. Yanı başıma oturdu, upuslu. Ağzını açıp da tek kelime konuşmadı. Yüzüne bakınca göz göze geldik. Başını usulca bağrıma yasladı. Sağ koltuğumun altına aldım. Başını usul usul okşuyorum. Teri kurumuş, saçları sertelmiş. Kokladım başını. Ter kokuyordu. Uyuyakaldı okşayan elimin içinde. Sonra Melina'yı seven Kemal çıktı karşıma. Eğer dönersen yolundan, eğer dönersen Meline'ciğime verdiğin sözden, bakamam bir daha Meline'nin yüzüne. Sonra yazdığım kalem canlandı, sağ elimin parmakları arasında. Eğer, dedi, yoluna dikilen bu korkulara teslim olacaksan, bir daha yazma hiçbir şey, alma beni eline. Kır, at beni karanlığın içine. Sonra sol elimin parmakları sızladı. Hüseyin Aslantaş'ın parçalanmış kafatasının iğne gibi batan kemikleriyle. Beyni yumuşacık ve sıcaktı. Hüseyin uzanmış yatakhanenin kapısına ama kapıyı açamamıştı. Erzurum otobüsü Erbaa'da yazıhanenin önünde durdu. Otobüsün penceresinden yazıhanenin bitişiğindeki dükkanın sergisindeki meyveler görülüyordu. Küçük Kemal'i uyandırdım, başını okşadım, elinden tuttum. Arka kapıdan indik. Hava serindi. Sallanan 60'lık ampulün altında iri şeftalinin kırmızısı parlıyordu. İki şeftali aldım. Kenardaki çeşmede yıkadım. Birini Küçük Kemal'e, birini Büyük Kemal'e verdim. Yediler. Küçük Kemal vitrinde bisküvi gördü. Bana al, dedi. Alıp verdim. Birkaçını kıtır kıtır yedi. Erzurum yolcuları otobüsümüz hareket etmek üzeredir. Kimse kalmasın. Küçük Kemal'in elinden tuttum. Arka kapıdan bindik. Haydi bakalım. Yolumuza devam. Sonuna kadar. Erzurum dağları kar ile boran. Erzincan'da gün ışıdı. Bir benzinlikte otobüs durdu. Askerler kimlik kontrolü yaptılar. 10 kadar delikanlıyı otobüsten indirdiler. Neden acaba? İzinden dönen askerler buradan sonra askeri araçlarla gidecekler yerlerine. Dağlarda tek bir dikili ağaç yok. Dağ başlarında derelerin, deryaların içinde uzunlamasına kar parçaları. Dağlar tepeler, sonra bir ırmak suyu az. Sonra gözün alabildiğine dağlardan dağlara bir düzlük. Bu diyar başka diyar. Saat 9 sularında Erzurum otobüs terminalinde yere bastık. Bir taksiyle Erzurum öğretmen evine gittim. Yerleştim. Sarsıcı gece yolculuğunun yorgunluğunu üzerimden biraz attım. Bugün Aşkale'ye gideceğim, yarın Ani'ye. Öğretmen evi yeni yapılmış. Yüksek, görkemli bir yapı. Öğlene doğru hava iyice ısındı. Danışmadan Turizm Müdürlüğü'nün yerini sordum, tarif ettiler. Yakınmış. Yürüyerek gittim. Sessiz, incin yok. Girişin sağ tarafında bir oda. Duvarın bir tarafı bölüm bölüm raf. Odada kimse yok. Derken bir kişi geldi. Uykudan yeni uyanmış gibi bir hali vardı. Selamlaştık. Ani'ye gideceğim. Ani hakkında broşürünüz var mı? Ani neresi? Ani Kars'taymış. Ben bilmiyorum. Ne broşürü istiyorsun sen? Danışma odasına girdi. Raftaki gözlerin çoğu boştu. Birkaçında dağınık, düzensiz, kim bilir kaç gündür el değmemiş izlenimi veren renkli broşürlerden ikisini elime tutuşturdu. Sadece bunlar var. Birisi Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan Almanca Die Ost- und Süd-Türkei, diğeri de Efes hakkında İngilizce bir broşür. Teşekkür edip ayrıldım. Durum soru sormayı gerektirmeyecek kadar açıktı. Öğretmen evine döndüm. Oturup Almanca Doğu ve Güneydoğu Türkiye broşürünü gözden geçirdim. Kapağındaki kilim parçası rengarenkti. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, siyah, turuncu renkli motifler uyum içindeydi. Gök mavisi, çiğdem sarısı elbiseli iki genç kadın gülerek oynuyordu. Gülümsedi. Gözlerim renklerin mutluluğunda. Birinci ve ikinci sayfada Nemrut Dağı'ndaki tanrı başları. Üçüncü sayfada Erzincan'dan Doğu Beyazıt'a başlığı altında yarım sayfada Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Doğu Beyazıt şehirleri tanıtılıyor. Camiler, şehir surları, hanlar, ne zaman kimin tarafından hangi devletin varlığında yapıldığı yazılmış. Bir de bu şehirlerdeki kiliseler belirtilmiş. Dördüncü sayfadaki büyük resmin yanına Kars Havariler Müzyum yazılmış. Kars'ı tanıtan bölümde Havariler Müzyum'un Apostel Kirşe, 10. yüzyılda yapıldığı, görmeye değer bir tarihi eser olduğu vurgulanmış. Ama kimler tarafından yapıldığı, hangi halka, hangi millete ait bir eser olduğu nedense hiç yazılmamış. Hah, buldum. Ani, Kars'a 42 kilometre uzaklıkta, tam Sovyet sınırında, İpek yolu üzerinde, görkemli surları, birçok kilise ve cami harabesi bulunan, orta çağdan kalma bir şehir. Kimler yaşamış o zamanlar bu şehirde? Surları, kiliseleri kimler yapmış acaba? Sorular, sorular. Ama önce Aşkale'ye gitmeliyim. Aşkale, meşhur varlık vergisinin adıyla özdeşleşmiş. Aşkale, varlık vergisini ödeyemeyen Rum, Ermeni, Yahudi vatandaşların zorunlu çalıştırıldığı çalışma kampının kurulduğu yermiş. Bilgim bu kadar. Doğru mu bildiğim? Türkiye'de zorunlu çalışma kampı kurulmuş mu? Nasıl olmuş bu işler? Aşkale'ye gidip bu zorunlu çalışma kampının izlerini, kalıntılarını, canlı tanıklarını bulacağım. İnanasım gelmiyor başka türlüsüne. Bir yandan Almanya'dan kaçan Yahudi bilim adamlarına, sanatçılara kucak açıyorsun. Öte yandan kendi vatandaşın olan Yahudileri, Ermenileri, Rumları vergilerini ödemediler diye zorunlu çalışma kamplarına topluyorsun. Olmuş mu bunlar? Gidip göreceğim, kulağımla duyacağım ama nasıl yapmalıyım? Denizlili Mustafa Ali. Nasıl yapacağım bu işi? Dolmuşa atlayıp gidebilirim ama kiminle konuşacağım? Herkesle konuşulamayacak bir konu. Herkese sorulamayacak lanetli bir soru. Öğretmen evinden çıktım. Kafam Aşkale ile meşgul. Vitrinlere baka baka geniş caddeden aşağı doğru yürüyorum. Bir levha gözüme ilişti. Dentex. Vitrinde Denizli işi masa örtüleri, havlular, çeyizlikler. Dükkana dar kapısından girdim. Masada gençten adını sanını bilmediğim biri oturuyordu. Selam sabah demeden, de gidi kahpecik de, ülen koskoca Denizli yetmedi de Erzurum'a mı geliverdiniz gari? Gülerek ayağa kalktı. Gel abe gel diyerek elini uzattı, selamlaştık. Ülen nerelere gidesen git, Denizliler kaplamış her yanı. Şuna bak, kahpecik gelmiş gelmiş de ta buradan dükkanı açmış gari. Bellidir aman bellidir. Denizli'nin horozları bellidir. Boşuna dememiş özel gönlüm abimiz. Maşallah dükkan cezinde pek güzelmiş. Denizli şivesiyle başladık konuşmaya. Adlarımızı sormak sonradan aklımıza geldi. Benim adım Kemal, Honazlıyım. Benimki de Mustafa Ali, Bekirli'denim. Çal Bekirli'den, üniversiteyi burada bitirdim. İngilizce bölümünden mezun oldum. Buralı bir kızla tanıştım, evlendik. Garıköylü oluverdik. Gari. Garıköylü olunca kıymetli olur insan. Kefine bak sen. Abem. Kemal Bey, öğrencilik yıllarımda Denizli havluları, buldan işlemeleri getirip satıyordum. Böyle böyle bitirdim okulu. Şimdi de öğretmenlik yapıyorum. Ama öğretmenlikte karın doyurmuyor. 3-5 kuruş dükkandan geliyor. Allah bereket versin. Yoksa hanım da çalıştığı halde geçinmemiz zor olacak. Mustafa Ali, karnın doyuyor mu? Ele güne muhtaç değilsin ya. Çok şükür Allah'ıma. Dünyanın en mutlu adamı sensin demektir abem. Kemal abi ne içersin? Kusura bakma, dalıverdik lafa. Ne kusuru olacak abem? İki hemşeri bir araya gelmişiz. Ta Erzurum'da. Elbette dalıvereceğiz lafa. Çaylarımızı içtik, az çok birbirimizi tanıdık. Mustafa Ali kötü bir insana benzemiyordu, paraya düşkündü, meraklıydı. Biraz tarikat havası vardı. Arkasının sıvazlanmasından çok hoşlanıyordu. Övülünce yelkenleri indiriveriyordu. Nasıl açmalıydım aşkale işini? Almanya'da öğretmenlik yaptığımı, kendimce bir şeyler yazdığımı, buraları gezip tozmak istediğimi anlattım. Emanet çeyizi sırt çantamdan çıkarıp gösterdim, sevindi. Erzurum'daki görmeye değer yerleri, camileri, medreseyi bir bir saydı. Sağ ol ben Mustafa Ali. Erzurum'u Aşkale Ani'yi görmek istiyorum. Aşkale'de görülecek bir şey yok Kemal Bey. Sık sık gidip gelirim. Arkadaşım da var orada. Ama Ani'yi hiç duymadım. O neresiymiş? Kastaymış, tarihi bir yermiş. Vallahi hiç duymadım Kemal Bey. O zaman beraber gideriz. Görmüş olursun sayemde. Ama önce ben Aşkale'yi görmek istiyorum. Abey, bol bol askerden başka orada görülecek bir şey yok. Konuyu açmanın zamanı gelmişti. Açık açık söylemek en iyisiydi. Mustafa Ali, Aşkale'de tarih eser değil. Başka bir şey görmek istiyorum. Sen hiç varlık vergisi diye bir şey duydun mu? Duymadım. Bak hemşerim, 1942 yılında varlık vergisi adıyla bir vergi kanunu çıkarılmış. Bu kanunla Yahudilerden, Ermenilerden, Rumlardan ödeyemeyecekleri kadar vergi istenmiş. Ödeyemeyenler Aşkale'ye getirilip zorla çalıştırılmış. Doğru mu bu? Doğru mu yanlış mı ben de tam bilmiyorum. Keşke yalan olsa. Böyle duydum. Aşkale'ye gidip doğru mu yanlış mı sormak, izlerini kalıntılarını araştırmak istiyorum. Ben de meraklandım şimdi. Hayret. Aşkale'ye o kadar gidip geldim. Hiç ama hiç varlık vergisi, yokluk vergisi diye bir şey duymadım. Artık teklif etmenin, daha açık konuşmanın sırasıydı. Mustafa Ali, Aşkale'ye dolmuşla otobüsle gidip gelmektense bir taksiyle gidip gelmek daha iyidir. Söyle bakalım, kaça gider gelir bir taksi? 5-6 milyon liraya. Mustafa Ali, ele vereceğim parayı sana vereyim. Hem sen de görmüş, kendi kulağına doğru mu yanlış mı duymuş olursun. Yalnız bu iş biraz tehlikelidir. Bunu da söylemiş olayım. Sonra dememiştin deme. Sana 5 değil 10 milyon vereceğim. Aşkale'ye gideceğiz. Zaman kalırsa Pasinleri, Hasankale'yi de gezeriz. Canın sağ olsun ağabey. Ta Denizli'den kalkıp gelmişsin araştırmaya. Seni yalnız mı bırakırım ben? Hem kötü bir iş değil ki yaptığın. Dedim ya, orada öğretmen arkadaşım var. Önce onu buluruz, bize yardımcı olur. Hadi öyleyse Mustafa Ali, çıkalım yola. Dükkanı yardımcısına bıraktı. Akşama kalmaz döneriz diyerek direksiyonun başına geçti. Aşkale'de duyduklarım. Doğruca arkadaşı öğretmen Ergün'ün evine gittik. Şansımızdan evdeymiş. Mustafa Ali tanıştırdı. Aşkale'nin tarihi hakkında bilgi topladığımı, bu konuda kiminle konuşabileceğimizi sordu. Dikkatli olmaya çalıştığı belliydi. Hiç varlık vergisinden falan söz etmedi. Ergün biraz düşündükten sonra, bunu bilse bilse ilçe kültür müdürü bilir. Aşkale ve Erzurum tarihi hakkında çok araştırması var. Kitabını yazmış, yayımlayamamış daha. Bu işe ilçe kültür müdürünü karıştırmasak iyi olur diyemedim. Ok yaydan çıkmıştı. Mustafa Ali işi kolayca yoluna koymuş olmanın gururu içinde yüzü gülümsüyor. Kültür müdürlüğü binası yakındaymış. Arabaya gerek yokmuş. Yayan 5 dakika sürmezmiş. Mustafa Ali arabasını kilitledi. Ergün'ün yanında Denizli şivesini bıraktı. Yürüyüşü bile değişti. Elini arkasına vurdu. Sonra sol elini cebine soktu. 3 katlı kültür müdürlüğünün kapısından girerken pantolonunu çekti. Kendine çeki düzen verdi. Kültür müdürü Ergün'ü tanıyormuş. Bizleri iyi karşıladı. Kareli takım elbisenin düğmeleri yaz sıcağında bile kapalıydı. Yüzü gergin, bıyıkları ince, bakışları yukarıdan ve kuşkuluydu. Kasıla kasıla konuşuyordu. Hemen odacısını çağırdı. Çaylarımızı söyledi. Bu sabah niye geç geldin öyle diye çıkıştı çaycıya. Gücünü, müdürlüğünü gösterdi. Ergün konuyu açtı. Benim Aşkale hakkında bilgi topladığımı, bu konuda en bilgili kişinin kendisi olduğunu bildiğinden buraya getirdiğini söyledi. Tabii sadece Aşkale değil. Erzurum hakkında da derin tarihi araştırmalarım var diye söze başladı. Koltuğuna dayandı, ceketinin düğmelerini açtı. Önce Erzurum hakkında bilgi vereyim. Erzurum çok eski bir şehir. Dini bakımdan da müstesna bir yere sahip. Selçuklu İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve de Cumhuriyet döneminde çok önemli rol oynamış, çok önemli kişiler yetiştirmiştir. Erzurum halkı, Aşkale halkı tarih boyunca öz be öz Türktür. Duyduğunuz gibi bugün sabaha karşı Aşkale'nin yakın bir köyünde teröristler muhtarı ve 4 köylüyü öldürmüşlerdir. Hainlerin kökü ne yazık ki hala kazınamamıştır. Ama kazınacaktır. Erzurum, Aşkale ve de çevresinde Kürt mürt yoktur. Sadece öz be öz Türk vardır. Müdür aldı başını gidiyor. Mustafa Ali'nin yüzündeki gülümseme kayboldu. Omuzları düştü. Ben de nasıl edip de kurtulsak diye düşünüyorum. Aslında dememem gerekirdi ya demiş bulundum. Derin bilginiz için size çok teşekkür ederim müdür bey. Araştırmanıza güvenerek sormak istiyorum. Acaba varlık vergisiyle Aşkale'nin ilişkisi nedir? Buraya 1942 yılında gayrimüslimlerin geldiği sizce doğru mudur? Bakışı bir anda sertleşti. Kaşları çatıldı. Ellerini masanın üstüne yerleştirdi. Öyle bir şey yok. Ermeni hainlerin uydurmasıdır bunlar. Sustu. Kuşkuyla yüzüme baktı. Uzatmadan hemen çıkmalıydık buradan. Verdiğiniz bilgiler için tekrar teşekkür ederim. Beni aydınlattınız. Hoşça kalınız. Apar topar merdivenlerden indik. Üçümüzde de ses yok. Mustafa Ali ardına bakmadan toz atarak yürüyor. Köşeyi dönünceye kadar sustu. Artık müdürün kendisini duymayacağına, görmeyeceğine kanaat getirince bana iyice yaklaştı. Titrek, ürkek bir sesle, ''Kemal abi, anlamadım ben meseleyi. Yanlış kapı çalmışız. Hemen uzaklaşalım buradan.'' ''Korkma abem, korkma. Önce oturup bir karınlarımızı doyuralım, çayımızı kahvemizi içelim. Sonra düşünürüz.'' Aşkale sokakları asker kaynıyor. Asker olmasa aç kalır Aşkale diyor Ergün. Mustafa Ali tamamlıyor cümleyi. Asker ve üniversite öğrencisi olmasa aç kalır Erzurum. Düşüncelerini onayladım. Fabrika yok. Doğru dürüst işçileri yok. Kahve çok. Ne yapsın insanlar? Kahve önleri dolu. Kısa bacaklı, hasır örgülü oturaklara oturmuş genci yaşlısı. Aşkale'den eli boş dönmek istemiyorum. Ne yapmalıyım? Bu iş müdürle öğretmenle olacak iş değil. Nedense okumuşların aklı da ağzı da bozulmuş. Doğrudan doğruya yaşlılara sorayım. Bakalım onlar ne diyecek. Mustafa Ali abem, siz şimdi bana hiç karışmayın. İsterseniz biraz dolaşın, isterseniz yanımda sessizce oturun. Ben kahvedeki yaşlılarla konuşmayı deneyeceğim. Tamam abey, sen konuş. Ben senin yanına otururum, konuşmam. Meraklandım iyice. Ne diyecek ihtiyarlar bakalım. 7. ayrımın sonu, sayfa 99.